19. ayrım. Bugün size vereceğim bazı testler var. Onları doldurup getirin bana. Dilerseniz gelecek hafta bu akşam yine bu saatlerde gelir, siz de katılırsınız o gruba. Bir haftalık kayıp, kayıp sayılmaz. Ama unutmayın, sizin çareniz bende değil, kendinizde. İnsanlarla iş yerinizin dışında tanışmaya çalışın, kurslara gidin, hafta sonu turlarına katılın, eski arkadaşlarınıza onlardan beklediğiniz ama bugüne kadar bulamadığınız ilgiyi siz gösterin. Doğum günlerinde bir hediye alıp kapılarını çalın örneğin. Olur olmaz zamanlarda yemeğe, sinemaya davet edin. Birlikte yürüyüşe çıkın, maça gidin. Göreceksiniz sadece biri değil, hemen hepsi saçlarınızı okşamaya başlayacak. Yeter ki o dükkana mahkum etmeyin kendinizi. Tamam dedi adam, haftaya görüşürüz. Villanın üst katını büyük bir toplantı salonu haline getirmişti adam. Dört tarafı camlı bir çatı katıydı aslında burası. Camların dışındaki açık bölümde büyük saksılar içinde onlarca ağaç, yüzlerce çiçek vardı. Grup terapileri genellikle akşam saatlerinde olduğu için görülebilsinler diye tek tek aydınlatılmıştı ağaçlar. Salonun bir köşesinde iki büyük kanepe, dört berjer koltuk, kenarlara serpiştirilmiş çok sayıda irili ufaklı minder bulunuyordu. Diğer köşe ise bar şeklinde dekore edilmişti. İsteyenin kalkıp kendi alkolsüz içkisini alabilmesi için. Bar tezgahının bir köşesinde sıcak su, sallama çay, Nescafe ve metal küçük bir şerbetliğin içinde sıcak süt duruyordu. Salonun tam ortasında ise küçük arkalıklı, çok da rahat görünmeyen 11-12 tane koltuk elips biçiminde dizilmişti. Hepsinin aralarında küçük sehpalar vardı. Psikolog iki asistanıyla birlikte çıktı üst kata. Listede adları olan 8 danışan da oradaydı. Bazıları koltuklara yerleşip sohbete başlamıştı bile. İkisi barda bardaklarına limonlu kola koyuyordu. Psikoloğun daha önce sadece bir kez gördüğü genç bir kadın ise salonun tam ortasında burnunu cama yaslamış dışarıyı seyrediyordu. Danışanlar doktorların geldiğini görünce sohbeti kesip ayağa kalktılar. Sonra hep birlikte içeceklerini alıp elips biçiminde dizilmiş sandalyelere yöneldiler. Asistanlar elipsin iki ayrı ucuna, psikolog ise yuvarlağın cam kenarındaki bölümünün tam ortasındaki koltuğa oturdu. Herkesin istediği yere oturabileceğini söyledi ve ekledi. Bundan sonraki buluşmalarda da bugün oturduğumuz yere oturursanız birbirimizi bulmamız ve izlememiz daha kolay olur. Haftaya bir arkadaşımız daha bize katılacak. Herkes oturduktan sonra psikolog dostça konuşmaya başladı. Bu toplu halde ilk buluşmamız olduğu için size grup terapisi hakkında bazı genel bilgiler vermek istiyorum. Bu buluşmalar bir veya daha fazla psikoterapist gözetiminde yapılır. Gördüğünüz gibi biz 3 kişiyiz. Arkadaşlarımı tanıyorsunuz, üniversiteden asistanlarım. Grup terapileri 2 danışanla da yapılır, gerektiğinde 10-15 kişiyle de. Önemli olan tüm danışanların birbirlerinin sorunlarını anlamaya ve çözmeye çalışmalarıdır. Buradaki temel kural herkesin birbirinin yaşantısına, duygusuna, sorununa, düşüncesine kesinlikle saygı göstermesidir. Böylece hepimiz sakınmadan, çekinmeden anlatmak istediğimiz her şeyi anlatabileceğiz. Ve aynı şekilde konuşan kişiye yine saygı çerçevesinde her şeyi sorabileceğiz. Hem birbirimizi daha iyi anlayacağız, çok iyi dostluklar kuracağız, hem de kendimizi daha iyi anlayacağız. Göreceksiniz ki burada bulunan herkes kesinlikle normaldir. Aramızda hasta yok, danışan var. Konuştukça hissettiğiniz yalnızlık duygusunun azaldığını, çevrenizdeki herkesin benzer sorunları olduğunu göreceksiniz. Başkalarını dinlerken kendinizi ister istemez sorgulayacaksınız. Böylece kendinizle ilgili farkındalığınız artacak. Farklı bakış açılarını dinleyerek sorunları ele almanın birden fazla yolu olduğunu hissedeceksiniz. Sonuçta hepimizin sınırları genişleyecek, başkalarına yardımcı olma hissiniz kendinize güveninizi arttıracak. Zaman içinde yan koltuğunuzda oturan arkadaşınızın sorunlarının üstesinden geldiğini görmek size ilham verecek, umudunuzu arttıracak. Adam söylediklerinin etkisini ölçebilmek için bir süre sustu. Soracağınız bir şey yoksa bugünkü ilk seansta sadece tanışacağız. Herkes kısaca kendini ve sorununu çok detaylandırmadan ama anlaşılabilecek uzunlukta anlatacak. Daha sonraki seanslarda ise bu sorunlar hakkında konuşup tartışacağız. Herkes hazırsa sağımda oturan arkadaşımızla başlıyoruz. Sonra oradan sırayla devam edeceğiz. Psikoloğun sağımdaki dediği kız hiç beklemediği bir şekilde söz sırasının kendisinde olduğunu öğrenince heyecanlandı. Ben dedi sesi çatladı. Bir yudum su içip devam etti. Kusura bakmayın topluluk içinde konuşmaya çok alışık değilim. Ben Buket. Ne diyeceğini bilemedi kızardı. Psikolog imdadına yetişti. İlk konuşan olmak her zaman zordur. Kız kendisini toparlamaya çalıştı. İstanbul siyasalı 10-11 yıl önce bitirdim. Savcı kızıyım. Sizler gibi bir aileden geliyorum yani. Ama üniversite yıllarında tesettüre girdim. O kesimden bir evlilik yaptım. Annemi zaten çok küçük yaşlarda kaybetmiştim. Babam bu duruma tepki gösterdi. Tam 10 yıl boyunca görüşmedik. 3 çocuğum oldu, kocamın ailesiyle aynı evde oturdum. Hayatını herkesin önünde böyle anlatacağı hiç aklına gelmemişti kızın. Zorlandığını hissetti, olabildiğince kısa kesmeye çalışarak devam etti. Dediğim gibi önce türban taktım, evlendikten sonra bir ara çarşafa bile girdim. 10 yıldır hiç böyle bir ortamda bulunmadım. Çevrem hep kapalı insanlardan, eşimin cemaatinden oluşuyordu. Düğünde, ölümde, nişanda toplanırdık ama haremlik selamlık düzeninde. Bu yüzden heyecanımı mazur görün. Kocamla sorunlar oldu aramızda. Tahmin edebileceğiniz türden sorunlar. Kim bilir belki de hiç tahmin edemeyeceğiniz türden sorunlar. Uzatmak istemiyorum. Birkaç ay önce evi terk ettim. Şu anda kocamla boşanma davam devam ediyor. Çocukların velayetini bana bırakmak istemiyor. Ama benimle evliyken dini nikah kıyıp evlenmesi, o süreçte beni durmadan dövmesi, babasının bile benim lehimde tanıklık yapmayı kabul etmesi davayı benim lehime çeviriyor. Birkaç aydır babamla yaşıyorum. Şu anda çocuklarıma o bakıyor, buraya da onun zorlamasıyla geldim. Onun benim için ne kadar önemli olduğunu anladım ama çok geç kaldım. O yüzden artık kırmamaya özen gösteriyorum babamı. Dışişlerinin personel sınavına hazırlanıyorum. Kazanırsam çocuklara kim bakacak, nasıl yetişeceğim hem işe hem eve bilmiyorum. Ama başarmak zorundayım. Babamda açtığım yaraları sarmanın ve geleceğimi kurmanın başka yolu olmadığını biliyorum. Kız bir yandan konuşuyor, bir yandan da inanamıyorum. Mahremimi hiç tanımadığım insanlara nasıl da rahatlıkla anlatıyorum. Benimki duysa öldürür diye düşünüyordu. Boğazı kurudu, şimdilik bu kadar dedi. Grup ilk şoku yemişti. Kimse bu kot pantolonlu, saçları yapılı, hafif makyajlı kızın içinden çıkan o kadının gerçek olabileceğini hayal bile edemezdi. Sol çaprazında oturan bir kadın duyduklarından etkilenip sesinin de şiddetini ayarlayamayıp bağırdı. "Aferin kızım, toparla kendini, helal olsun sana." Kızın yanındaki adam sıranın kendisine geldiğini anladı, etrafına bakıp gülümsedi. "Benim böyle bir hikayem yok," diye girdi söze. Adını söyledi, evli ve bir çocuk babası olduğunu belirtti. "Geçenlerde oğlan evlendi, çok şükür," diye ekledi. "Ben bu ülkede yaşayan birçok insan gibi bir ip cambazıyım efendim," dedi. "Eskiler ip cambazlarına rismanbaz dermiş. Ben de devlet memuru olarak rismanbazlık yaptım hayatım boyunca. Gerili halatların üzerinde yürümek zorunda kaldım hep. Cebinde 3 kuruş parayla aile geçindirmek de rismanbazlık değil midir efendim? Vergi dairesi müdürlüğü yaptım. Dürüstlükten taviz vermedim. Harama el uzatmadım. Öyle olunca da ne oldum ne de öldüm. Hani ip cambazı telin tam ortasına gelince zorlanırmış en çok. Geriye dönse zor. İleriye gitse daha bir hayli yol var. Kıvranır dururmuş öyle. Devlet de bize denge çubuğu diye 3 kuruşluk bir maaş veriyor. Sonra dayıyor ünvanı, dayıyor yetkiyi, dayıyor sorumluluğu. Bir yanda kötü işlerle gelebilecek rahat bir yaşam. Diğer yanda onurlu, namuslu, erdemli ama zor bir hayat. Böyle böyle yaşadık ve buna bu kafa dayanmadı artık. Hanım dedi ki, oğlanı evlendirdikten sonra senin huyun bozuldu. Geçimsiz, sinirli bir adam oldun. Psikoloğa mı gideceksin, ne yapacaksın bilmem. İşte bu nedenle buradayım efendim. Sıra asistanlardan birine gelmişti. O gülerek sözü yanındakine bıraktı. Orta yaşlı adam, vallahi ben de yakın zamana kadar 3 kuruşa talim eden bir teknik ressamdım. Aslında ailemin hali vakti iyiydi. Ama peder beyle aramız limoniydi her daim. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Bölümü Grafik Ana Sanat Dalını bitirdim. Sonra bir firmada çalışmaya başladım. Daha üniversiteye bile başlamamıştım ki peder beyin anama ettiği zulme dayanamadım. Kendi evime çıktım. Okul bittikten sonra onlardan da 5 para istemedim. İstemedim ama hayatım da böylece bolluk içinde yoklukla geçti. Buraya geliş nedenim ise bu yaşıma kadar babam bildiğim adamın aslında babam olmadığını öğrenmem. Hem de ölümünden sonra. Meğer o benim melek anam boynuzlamış bunu eski sevgilisiyle. Kısacası ben Deniz bir veled-i zinaymışım. Düşünün bunu, benim yaşımda öğreniyorsunuz. Tüm doğru bildikleriniz yanlış, yanlış bildikleriniz doğru oluyor birdenbire. Bir yandan da kötü bildiğiniz o adamın her şeye rağmen yaman bir adam olduğu gerçeği çıkıyor karşınıza.